Ayrım 38, sayfa 473. Cebeli Tarık Dağı. Şah karanlığın içinde ilerlerken mağarayı gece görüş aygıtının bulanık yeşil ışığında inceliyordu. Mağarada yeri kaplayan iplik ağına ve Netherlandlerinden kalma tarihi eserlerin çıkarıldıkları yerlere konmuş turuncu bayraklara dikkat etmesini söylemişti. Ama burada bir zamanlar kazı yapıldığını bile gösteren hiçbir işaret yoktu. Sig Sauer tabancasının önünde karanlık bir köşeye sinmiş olabilecek meçhul gölge yaratıklara karşı eli tetikte dikkatle ilerliyordu. Kale ve vezirin Pierce'in Atina Üniversitesi'ndeki ofisinde ve daha sonra burada gördüklerini anlattıkları şeyler pek insanı çağrıştırmıyordu. Şah hemen iyileşen, insan olmayan yaratıklardan bıkmıştı artık. En ufak bir kuşkuda mağaranın derinliklerinde bir yerde iki parlak göz gördüğü anda gözlerin arasına kurşunu indirecekti. Ama göz filan yoktu. Uzaktan yükselen Akdeniz'in sularının sesleri geliyordu. Bunun dışında hiçbir ses yoktu. Gorham mağarasının arka kısmındaki gizli geçidi tam da olması gereken yerde buldu. Elini kaldırarak diğerlerini durdurdu ve iterek kapıyı açtı. Bırakın önce ben bir bakayım. Köşeye döndü ve engebeli pürüzlü bir yokuştan aşağı indi. Merdiven yoktu. Yokuşun dibinde kapının bulunması gereken noktada gidintili çıkıntılı bir açıklık vardı. Şah bu açıklıktan girdi ve tam da beklediğiyle karşılaştı. Kesinlikle hiçbir şey. Burası temizlenmişti. Geriye kalan yalnızca sarkıtların bulunduğu bir mağaraydı. Yokuştan yukarı çıkıp diğerlerine katıldı. Gece görüş gözlüklerini çıkararak ışıkları yakın dedi. Birkaç saniye sonra çok sayıda el ferinin ışığıyla mağara tamamen aydınlanmıştı. Mağarada etrafa bakılan kale, ne boktan iş bu böyle dedi. Vezirle birlikte Şah'ın bu küçük keşif gezisine katılmış, mağaraya dönmek ve geride bıraktıkları gizemleri çözmek istemişlerdi. At ise büyük annesi Dijang'ı ziyaret etmeye karar vermişti. Manifi oğlunun denek olarak kullandığı yaşlı insanları görmek onda tuhaf bir etki yapmıştı. Onların gerçek dışı geçtiğini görmüş biri olarak artık gerekenin yaşlanmak ve hatta ölmek olduğunu bilincindeydi. Ölüm yaşam demekti. O olmadan bu yolculuğun hiçbir anlamı yoktu. Fil de gelememiş, kontrol altında kalmasını gerekmişti. File, Ridley tarafından verilen rejenerasyon lanetini geriye çevirmek için iksiri kullanmayı denemişlerdi. Ama yalnızca Hydra'nın genlerine karşı aktif olmak üzere üretildiği için Hydra öncesi dönemdeki genetik çalışmalar üzerinde etkili olmamıştı. Göreve hazır olup olmadığından ve herhangi biri için tehlikeli olup olmadığından emin değillerdi. Bunun ölçülüp biçilmesi, değerlendirilmesi gerekiyordu. Programlı bir meditasyon sürecinin ve uygun bir ilaç tedavisinin onun yeniden eski sakin kişiliğine dönmesinde etkili olduğu saptanmıştı. Ama hiç kimse yaralanması konusunda ne olacağını bilemiyordu. Belki bir kurşun onu çileden çıkarabilecek, deliliğin eşiğine getirecekti. Belki de yalnızca bir kağıt kesiği. Dolayısıyla bundan emin olamadıkları ya da onun desteği kaçınılmaz olmadığı sürece yedekte kalması gerekiyordu. Bence burada asla Netherlandlere ait tarihi eserler olmadığını söylemek yanlış olmaz dedi Şah. Sen bu konuda ne düşünüyorsun George? Bu arada iyileşmiş ve tamamen normal bir insana dönüşmüş olan George Pierce mağarayı bir de kendi gözleriyle inceledi. Serum'a karşı aynen Hilde gibi çok seri tepki vermiş ve bu etki kalıcı da olmuştu. Vücudunda çok sayıda insan dışı gen saptanmıştı ama anlaşıldığı kadarıyla bunların hepsi bloke olmuştu. Serumun iğneyle verilmesinden 2 gün sonra tamamen sağlığına kavuşmuştu. Sanırım haklısın. Bu kozu tamamen Herkül topluluğunu maskelemek için uydurulmuş bir şey. Kale itiraz etti. Yalnızca bir hafta oldu. Nasıl bu kadar çabuk her şeyi temizlemiş, uzaklaşmış olabilirler ki? Bu arada Atina Üniversitesi'ndeki olaylarla ilişkisi saptanamamış ve bundan dolayı da sorumlu tutulmamış olan Agostino Gallo mağaranın derinliğine doğru ilerledi. George kurtulmasının şerefine onun da onlarla birlikte gelmesini ısrar etmişti. Şah onların arasında söylediklerinden daha derin bir ilişki olduğundan kuşkulanıyor ama bunu açık etmiyordu. Onlar binlerce yıldır var olan bir topluluk dedi. Keşfedilmek, gizli kalmak konusunda deneyim edinmiş olmalılar. Peki o zaman neden bize yardım ettiler diye soran vezir bu arada dikkatle zemini inceliyordu. Ne yazık ki o da daha önce bu mağaraya getirildiğine ilişkin en ufak bir kanıta rastlayamamıştı. Bir tak ayak izine bile. Yalnızca sizce o adam, yani Alexander, Hydra'nın Nazca'da gömülü olduğunu biliyor muydu? Vezir başıyla onayladı. O zaman ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyordu. Ya da rejenerasyon gizeminin, ölümsüzlüğün nedenle tehlike olabileceğini biliyordu diye ekledi Şah. bir şekilde insan ırkını koruyordu. Pierce mağaranın arka duvarına doğru giderek elini kayalık yüzeyde gezdirdi. Yani onun iyi bir insan olduğunu mu söylüyorsun? Argo'nun mürettebat listesi için beni neredeyse öldürüyorlardı. Bazı sırlar öldürülmeye değecek kadar önemlidir dedi Şah. Pierce onu anlamlı bakışlarla süzdü. Dostunun bunu deneyimlerine dayanarak söylemediğini kestirmeye çalışıyordu. Sonra bunu bilmek istemediğini düşünerek duvara döndü. Herkül topluluğunun sembolü ilk kez orada görmüştüm. Yani o mürettebat listesinin üstünde. Daha sonra gemi enkazında, sonra da haritada görünce ne bulduğumu anladım. Ve sonra aynı sembolü Nazlı'daki geoglifin üstünde de görünce neredeyse aklımı kaçıracaktım. Yunanistan'da yürüttüğüm kızlar ne kadar önemli olursa olsun oraya gidip kendi gözlerimle görmeliydim bunu. Tabii ki laboratuvar masasının üzerinde Hidra'nın canlanışını gördüğümde bu olayın gerisinde tarihte Hidra ve Herkül öyküsüne ilişkin olarak anlatılanlardan çok daha fazlası olduğunu anladım. Aslında bundan sana daha önce bahsetmeliydim. Şah elini Pierce'in omzuna koydu. Bana tam zamanında bahsettin bundan ve bir sürü insanın da hayatını kurtardın. Pierce gülümsedi. Beni şımartma. Beni asıl kurtarmaya çalıştığım kendi yeşil pulu derimdi. Duvarda gezinen eli birden kala kaldı. Bu da ne? Şah ve vezir el fenerinin ışığının Pierce'in elinin durduğu noktaya çevirdiler. Orada Herkül topluluğunun sembolü hala kayaya kazınmış olarak duruyordu. Belki de bunu atladılar dedi Kale. Pierce başını salladı. Bu ihmal değil. Bu bir uyarı dedi Şah. Kimin için diye sordu vezir. Pierce ona döndü. Bizim için. Sen onların neler yapabileceklerini gördün. Rahat bırakılmak, gizli kalmak istiyorlar. Sizce onların gizlenmelerine izin vermek güvenli mi diye sordu. Bence bugün sağ ve sıhhatli olmamı onlara borçluyum dedi Pierce. Ve şu andan itibaren de onları rahat bırakacağım. Vezir bunu düşünüp omuz silkti. O zaman bir sorum daha var. Bu Alexander Diopres kim? Pierce gülümsedi. Yani bunu anlayamadınız mı? Üçü birden merakla aynı yanıtı bekliyorlardı. Birincisi Hidra'nın bulunduğu yeri biliyordu. Büyük bir sırdı. Bu bilginin dünyanın başına neler getirebileceğini, dünyamıza neye mal olabileceğini kendi gözlerinizle gördünüz. Bence Herkül topluluğunun lideri dışında hiç kimse böyle bir bilginin sır ortağı olamazdı. Sonra seçtiği isim, Diopres. Bu Jüpiter'in oğlu anlamına geliyor. Jüpiter ise Romalıların Zeus'a verdikleri isim. Pierce cebinden küçük bir çakı çıkararak Herkül topluluğunun sembolünü kazımaya başladı. Yeniden arkasını döndüğünde üstü kapalı olarak anlatmaya çalıştığı Herkül sembolündeki değişiklik ortaya çıkmıştı. Artık Herkül sütunları tam ortalarından yatay bir çizgiyle birbirine bağlanmış ve sembolün ortasına bir H harfi belirmişti. Vezir yutkunmak için fısıldadı. Herkül. Şah son zamanlarda her şeyin gerçek olabileceğine inanacak kadar çok şey görmüştü. Daha 2 ay önce mitolojideki Herkül'ün hala aralarında yaşıyor olabileceğinin düşüncesi bile ona asla inanılmayacak kadar saçma gelebilirdi. Aynı şekilde Hidra'nın da. Daha önce hiç böylesi ilkel, böylesine güçlü bir şey görmemişti. Doğanın olağanüstü gücüydü o. Bazen onu yok ettiği için pişmanlık duyuyordu. Herkül ya da Diopres'in ya da gerçek her ikisi de aynı ve tek kişi ise bu adamın zamanda Hidra'yı gömmüş olma nedenini de bu olup olmadığını merak ediyordu. Bunu asla bilemeyeceklerdi. Mitlerle bütün bir yaşamı boyunca yetecek kadar ilgilenmiş olduğu düşüncesiyle mağaradan çıktı. Bu arada diğerleri mağarada hala Herkül toplumundan bir ipucu bulmaya çalışıyorlardı. Lacivert denizin kıyısına duran Şah kız kardeşini düşündü. Pierce'in kaçırılmasından bu yana bunu yapmaya hiç fırsat bulamamıştı. O öldüğünden beri dünya giderek daha büyük bir kaosa sürüklenmişti. Çok daha kötü bir yer olmuştu. Ve bunu onun ölümüne katlanmayı daha da zorlaştırıyordu. O dünyayı en azından Şah'ın dünyasını daha iyi bir yere dönüştürüyor, renklendiriyordu. Pierce'inkini de öyle. Bu benzersiz, sessiz manzaranın da etkisiyle kendini daha derin düşüncelere kaptırmak üzereyken çalan telefonu sesiyle irkildi. Arşimini kontrol ettikten sonra yanıt verdi. Efendim, ne oldu? Koyu mavinin sesi duyuldu. Mekke'yi bir bulduk. Şah bir an solunum tuttu. Kadın son kez görüldüğünde kana susamış bir çılgın rejenere durumundaydı. O nasıl? Koyu mavi sağ dedi ama kıl payı kurtuldu. Vücudu tüm suyunu kaybetmiş. Açlıktan ölüyordu. Güçlükle karşı koymuş. Koyu mavi üstü kapalı olarak Şah'ın kaygılarını doğrulamıştı. Karşı koymuştu. O hala rejenereydi. Onunla ilgilenecek mi? Onun üzerinde çalışan olağanüstü bilim insanlarımız var. Aynen fil üzerinde olduğu gibi. Bu etkinin nasıl geri döndürüleceğini bulacağız. Şimdilik onu uyuşturucularla kontrol altında tutuyoruz. Şah koyu mavinin sesinde alışılmadık bir gerginlik seziyordu. Bir şey daha var değil mi? Beni çok iyi tanıyorsun Şah. Seni hiç tanımıyorum. Birçok kişiden çok daha fazla. Neyse, dinle. Kamp yerinin içerisindeki ormanı araştırmayı henüz tamamladılar. Geçen bir hafta boyunca ormanda saklanan bilim insanlarını ve kaçak yenge askerlerini toplamışlardı. Şah koyu mavinin onu arama nedeninin bu olduğunu sanmıyordu. Daha önemli bir şey olmalıydı. Ridley'i mi buldunuz? Parçalarını. Bir kolunu, organlarından parçalar, biraz kan. Adam ağaçların arasına uçmuş ve herhalde tüm hızıyla göbeğin üstüne düşüp karnını patlatmış. Peki ya cesedi? Olay yerinde çok sayıda çakal izine rastlandığı ifade edildi. Kolu kemirilmiş. Ama ceset yok. Şah koyu mavinin tuhaf bir şekilde iç geçirdiğini duydu. O da şah gibi bu yanıtın ne anlama geldiğini bilincindeydi. Hayır, ceset yok. Richard Ridley yaşıyordu. Her zaman da yaşayacaktı. Kitabın sonu. 13 Haziran 2016.